Ayrım 29.
Sayfa 267. Size yalan mı söyledim? Yani kusura bakmayın, sizi kırmak istemedim. Sadece size yalan söylemeyi hiç düşünmedim. Hiç. İnanın. Eğer öyle söylediysem sanmıyorum ama yani burası benim ikinci memleketim sayılır. Olsa olsa yabancı değilim anlamına söylemişimdir. En başından beri her şey ortada iki ayrı kadın bulunmadığını göstermekteyken ve kendisi de bunun bilincindeyken yine de Marek'ten ayrı bir Nemliha'nın var olduğuna, en azından onun birbirinden bağımsız iki ayrı ruha sahip bir kadın olabileceği düşüncesine kendisini o kadar inandırmak istemişti ki elinde olmadan düş kırıklığına uğradı. "Demek siz gerçekten Marek'siniz," dedi tekrar. Bakkalın kızı haklıymış. "Peki sizin için söylenen öteki şeyler de doğru mu?" Kaşları çatılır gibi oldu genç kadının. Kalın bir sesle, "Evet, ben Marek'im," dedi. "Ama hepsi o kadar. Hadi gidelim artık. Burada ayaküstü konuşulacak şeyler değil bunlar." Motoru çalıştırdı. Carlos fırladı. Mercan lokantasına kadar bir daha konuşmadılar. Mercan'da bu ikinci yemek yiyişi. İlkinde, yeni Foça'ya ilk gelişinde yöneticinin konuğuydu. Dayısını buraya yerleşmeye bu lokantada ikna etmiş olduğunu anlatmıştı yönetici. Garson, "Ne içeceksiniz?" diye sordu. "Ne yiyeceğiz?" dedi Marek. Uzman tavrı takınarak, "Mercan'da balık yenir," dedi. Yeni Foça'nın en iyi balık lokantasıdır burası. Garson, "İsterseniz kendiniz seçin," dedi. Izgara olarak, "Çipuralarımız çok taze. Tava isterseniz barbunu öneririm. Ya da levrek." Bakıştılar. "Çipura yiyelim mi?" dedi Marek. "Ne dersiniz?" "Evet. Burada hala gerçek çipura bulunabiliyor. O zaman şarap mı içiyoruz?" "Güzel bir beyaz şarap. Ben rakıyı yeğlerim." Yine onu hep kararsız bıraktıran ikircikli muzip tavrıyla gülümsüyordu. "Merak etmeyin. Nasıl içileceğini biliyorum." O da güldü elinde olmadan. Garsona dönerek, "Tamam," dedi. "Rakı içiyoruz. Bir küçük. Buz da isteriz. Rakı ve suyu hemen getir. Sonra çipura yiyeceğiz. Patrona selam söyle. Bizim için kendisi seçsin. Kalamar da yaptırın. Karides de isteriz. Bol yeşil salata. Çoban. Köpoğlu salatası. Roka, acılı ezme, patlıcan tava, domates soslu. Beyaz peynir, kavun." Garson uzaklaştı. "Bu kadar çok şeyi nasıl yiyeceğiz?" dedi Marek. "Rakı mezesi bunlar. Hem sizi bilmiyorum ama ben açım. Ayrıca bu akşam gözüm de doysun istiyorum." Körfezden denizin üstünü harelendirerek esen tüy dokunuşlu hafif bir yel, masanın ortasına konulmuş bulunan uzun kırmızı mumun ışığını hafif hafif titretmekte, genç kadının yüzünde gizemli gölge oyunlarına neden olmaktaydı. Karşı kıyıda yeni Foça'nın yarım çember biçimindeki ışıkları körfezle açık denizin buluştuğu burna kadar uzanıyor, oradan bir renk cümbüşü halinde gökyüzüne yükseliyor, sonra ıpıltılı titreşimlerle sulara düşüyor, rengarenk dalgacıklara dönüşerek yeniden kıyıya dönüp rüzgar altındaki bir yelkenli hızıyla açıklara doğru uzaklaşıyordu. Küçük marinada yan yana demirlemiş olan ufak tonajlı yatlar, deniz motorları, Mercan'ın hemen önündeki barınakta balıkçı tekneleri koyu bir denizin üstünde uykulu uykulu sallanmaktaydılar. Garson rakılarını getirip bıraktı. İlk kadehlerini kendi başlarına hiçbir şey söylemeden dudaklarına götürüp sessizce yudumladılar. Genç kadın muzip halini bir yana bırakmış, bakışlarını kıyıya çarpıp dağılan küçük köpüklü dalgacıklara çevirmişti. Neden sonra düşünde konuşuyormuş gibi, "Ne garip," diye mırıldandı. İnsan kendi başına kaldığı zaman doğanın dehşet verici büyüklüğünü umursamazdan gelebiliyor. Bir düşünce kıvılcımıyla onu dize getireceğini düşleyebiliyor. Sonra işte şu deniz, şu insan ömrüne dudak büken sonsuz dalgacıklar. Siz denizcisiniz, çok daha iyi anlarsınız. Daha doğrusu hissedebilirsiniz bunu. Söyler misiniz, niçin kaldırabilirdik kadehlerimizi? Bizi burada bir araya getiren trajik olaylar herhangi bir dilekte bulunmamızı bile anlamsız kılıyor. Öyle değil mi? Gözlerini açarak hayretle baktı genç kadının yüzüne. Neden trajik dedi. Bununla dayımın ölümünü kastediyorsanız haklı sayılabilirsiniz. Ama ben sanıyorum ki her neyse yine de en azından sevgiye ve dostluğa diyebilirdik. Sevgiye ve dostluğa. Genç kadın törensel bir tavırla tekrar kaldırdı kadehini ama onunkine değdirmeden başına dikip içti. Dudaklarında yeniden o gizemli gülümseme belirmişti. Sahi siz dostluğa inanmıyorsunuz değil mi dedi. Oysa denizciler sözünü kesti. Ben kendimi pek denizci saymıyorum. Evet dostluğa inanmam ben ama bunu siz nereden biliyorsunuz? Çünkü sizi tanıyorum. Gerçekten mi? Evet bunu siz de biliyorsunuz. Ve ben inanıyorum. Neden? Dostluk her zaman vardır. Aşktan bile kuvvetlidir. Ama ben hala aşka da inanıyorum. Sevgiye ve aşka. Çantasından sigarasını çıkardı. Bu kez onun davranmasına fırsat vermeksizin çakmağıyla yaktı sigarasını. Dumanını özellikle savurmamaya çalışarak yuttu. Rakısından bir yudum daha aldıktan sonra duraksayarak... Dostluğa ve sevgiye demek kolaya kaçmak olur dedi. Bizim için yani sizinle benim için söylenmesi gereken önemli şeyler var. Artık bazı şeyleri konuşmaktan daha fazla kaçamayız. Birdenbire o kadar ciddileşmişti ki bir an konuşmanın kendisinin hiç hazırlıklı olmadığı, daha doğrusu herhangi bir şekilde tarafı olamayacağı bir bilimsel tartışmaya dönüşmesinden korktu. Havayı değiştirip konuyu saptırmaya çalıştı ve bu kez de o. Karşısındakini şaşırtmak isteğiyle alaycı bir tavır takınarak ''Bu önemli şey aşk mı yoksa?'' dedi. ''Evet, belki kadehlerimizi aşka kaldırabiliriz. Daha da fazlası. Hatta tutkuya.'' ''Evet, tutkuya. Ben kendi açımdan duygularımı ifade etmek için daha uygun, daha yeterli bir sözcük bulamam. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yıllar var ki böyle bir şey başıma gelmemişti. Sizi deniz kenarında ilk gördüğüm günden beri belki gülünç bir şey bu. O ilk gördüğüm günden beri sözüne aslında ben çok gülerim. Ama işte o ilk günden beri neler çektiğimi bir bilseniz. Hiç de şaşırmış görünmüyordum Marek. Biliyorum dedi. Aynı ciddi tavrını sürdürerek. Bu söyledikleriniz çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarıyor. İnanılmaz bir varsayımı doğruluyor. Dayınızın notlarını ve mektuplarını okumuş olduğunuzu tahmin ediyorum. Eğer öyleyse söyleyeceklerimi anlamakta güçlük çekmeyeceksiniz. Genç kadının atıfta bulunduğu gerçeğin ve varsayımın ne olduğunu tahmin etmesi güç değildi. O isimleri siz karaladınız değil mi dedi. Çocukça bir önlem aslında. Demek ki okudunuz. Hepsini okumadım. Okusam da hepsini anlayabileceğimi sanmıyorum. Bununla birlikte söyleyeceklerinizin çok önemli şeyler olacağını hissedebiliyorum. Ancak benimle artık lütfen açık konuşun olmaz mı? Bilmece çözmek benim harcım değil. Bizi birbirimize bağlayan akıl karıştırıcı bir takım bağlar olduğu açık. Sizi ilk gördüğümde farkına vardım bunun. Sonra ilk olarak elim elinize değdiğinde yine öyle hüzünlü bir şekilde baktı yüzüne genç kadın. Sizden ne gizleyebilirim ki dedi. Biz sizinle yıllar önce de karşılaştık. Burada, aynı masada, aynı şeyleri konuştuk. Dizlerinin titremeye başladığını hissetti. Sesi güçlükle çıktı dudaklarından. Alay etmeye çalışarak, 2 milyar yıl önce mi dedi. 2 milyar yıl. Belki, kim bilir. Kesin tarihini bilemiyorum ama bir gün öğreneceğimizden kuşkum yok. Soluğu kesilir gibi oldu. 2 milyar yıl dedi. O kadar oldu mu diyorsunuz? Size inanıyorum ama sonra, sonra ne oldu? Sizinle ben. Nasıl oldu yani? Ayrılmış mıydık yoksa birbirimizden? Ben de aynı soruların yanıtını arıyorum. Ne tuhaf. Bu sözler size de şaşırtıcı gelmiyor mu? Tuhaf evet. Hem de çok tuhaf. Ama şaşırtıcı değil. Çünkü bunun böyle olduğunu sizi görmeden önce de hissediyordum. Yıllarca sizi bekledim. Düşlerimde gördüm ve... Hatta fotoğrafınızı, daha doğrusu sizin düşlerime giren baştan çıkarıcı görünümünüzün fotoğrafını bile çektim. Ağaçların, çiçeklerin, dalgaların sisli görüntüleri arasında. Sonra aşağıda, kumsalda, sizi güneşlenirken gördüğüm zaman. Sizin o hep beklediğim kişi olduğunuzu anladım. Sizi tanıyordum. Yüzünüzün ve vücudunuzun her noktasını. Sadece düşündüklerinizi bilemiyordum. Yüreğinize değil, beyninize girmekte zorlanıyordum. Hala da öyle. Benimle sakın alay etmeye kalkmayın. Sustu. Sizinle 2 gün 2 gece boyunca deliler gibi seviştik de diyebilir miydi? Alay mı dedi Marek, ciddiyetine bu kez yoğun bir duygululuk rengi katarak. Ne diyorsunuz siz? Sözleriniz her şeyi doğruluyor. Ama bu kadar değil. Peki daha sonra olacakları da düşünmeyebildiniz mi? Hayır. Genç kadın adeta şefkatli bir yumuşaklıkla elini masanın üzerinden uzatarak onun boştaki elini tutup sıktı. Merak etmeyin dedi. Ben her şeyi biliyorum. Sizin hissettiklerinizi ben de hissettim. Sizinle tekrar karşılaşmamızdan önceki 2 gün boyunca. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Bunu açıklamaktan utanmıyorum da. Benim bir erkeğe aşık olabilmem için onunla en az bir kez orgazmı yaşamam gerek. Bunu bir erkeğe anlatmak çok zor, biliyorum. Ama düşlerimizdeki birlikteliklerimizde siz bana bunu hep duyurdunuz. Evet, evet. Ama bu basit bir düş azmasıyla açıklanamayacak kadar karmaşık. Genç kadının cüretli gerçekçiliği artık şaşırtmıyordu onu. Eli sımsıcaktı ve o ilk temastaki ölçülmez zaman uzaklığı ve eser yoğunluğundaki yalıtımlaşma duygusu yoktu bu dokunuşta. En iyisi size her şeyi en başından anlatmalıyım dedi Marek. Bayınızın yazdıklarını daha önce okumuş olduğunuz için umarım söyleyeceklerimi kavramakta fazla zorluk çekmezsiniz. Elimden geldiğince anlaşılır olmaya çalışacağım. Belki biraz düş gücünüzü zorlamanız gerekecek. Ama aklınızı karıştıran bir şey olursa beni uyarın, olmaz mı? Elini genç kadının elinden yavaşça çekerek bir sigara da o yaktı. Başının ağrısı hafiflemişti. Ama kendisini hala boşlukta hissediyor, fazladan bir ağrı kesici almış gibi ılık sularda başıboş yüzüyordu. Duraksayarak... Bir tek şey öğrenmek istiyorum önce dedi. İkimiz hakkında. Dediğim gibi o ilk karşılaşmamızdan beri sizi daha önceden tanımış olduğum sanısı içindeyim. Çok çok eskiden beri. Siz de sizinle burada, bu lokantada daha önce birlikte olduğumuzu söylediniz. Oysa böyle bir anı yaşadığım hakkında en küçük bir ışık yok belleğimde. Böyle bir şey unutmuş olamam. Siz emin misiniz? Ne zaman oldu bu? Hangi koşullarda gerçekleşti? Çok doğal bir şeyden söz ediyormuş gibi 2 milyar yıl kadar önce diye yineledi Marek. Sigarasını dudaklarına götürmek istiyordu ki eli havada kaldı. 2 milyar yıl mı dedi. Demin şaka yaptığınızı düşünmüştüm. Mecazi bir anlamda söylediğinizi sanmıştım. Yani bunu ciddi olarak mı söylüyorsunuz? Evet. Bakın beni deli sanabilirsiniz. Sizden inanmanızı da beklemiyorum ama düşünün, dayınızın yazdıklarını getirin gözlerinizin önüne. Sürekli olarak yeniden sahneye konulan senaryo kuramını anımsayın. Bardağını başına kaldırarak bir hamlede bitirdi. Minik karıncalar, bok böcekleri, Carlos'un durmadan sallanan kuyruğu, topal çekirgeler ve büyülü kürenin ışıkları fır dönmeye başladı beyninin içinde. İkisinin tabağı da öylece duruyordu. Balıklara ve öteki yiyeceklere çatallarının ucuyla bile dokunmamışlardı. Marek bir anestezi uykusunda salınıyormuş gibi yavaş ve inişsiz çıkışsız bir sesle konuşuyordu. Amerika'da Minnesota Üniversitesi'nde Batı Anadolu uygarlıkları üzerinde doktora üstü çalışmalar yapıyordum. Bir gün buradan bir mektup aldım. Kazılarda çalışan bir arkeolog arkadaşım, Foça civarında yaptıkları kazılar sırasında Frigyalılardan kalma çok eski bir tablet bulduklarını söyledi. Bu tablette bunu biliyorum diye kesti genç kadının sözünü. Dayım anlatmış bir mektubunda. Şu olağanüstü küre değil mi? Ölüleri dirilten, ruhlarla konuşmayı sağlayan falcı küresi. Evet. Peki siz ruhların varlığına inanıyor musunuz? Yani bedenden ayrı olarak var olan, ölümden sonra da yaşamaya devam eden ruhlara. Sorun bu değil dedi Marek. Burada bir kavram karışıklığı var. Dayınızın söylediklerini anımsayın. Bedenden ayrı bir ruhun varlığına inananlar bile ondan söz ederken hep maddi dünya ile ilgili anlatımlara ve güçlere başvuruyorlar. Ben o anlamda bir ruhun varlığına inanmıyorum. Ama dayınızın düşündüğü gibi maddeye hayat veren nesne olarak buna can demek daha doğru. Bence de evet, öyle bir şey var. Başının ağrısı yeniden artmaya başlamıştı. Evet ama dedi, sanırım dayım daha başka şeylerden de söz ediyordu. Yani madde dışı yaşam birimlerinden falan. Marek'in bakışları lokantaya geleli beri ilk kez bulanıklaştı. Bütün sorun, adına ne dersek diyelim, bedene yaşama yetisi veren o şeyin ölümsüz olup olmadığı. Dayınızın bu konuya yaklaşımı çok farklıydı. Ona göre ruh ve beden bir bütün oluşturuyordu. Ama ölümsüzdüler. Şaşırarak baktı genç kadının yüzüne. Yani bizler öldükten sonra da yaşamaya devam mı ediyoruz? Gülümsedi Marek. O kadar sevinmeyin dedi. Yani mezardan kalkıp yürüyeceğiz anlamında değil. Gerçi yine de onun gibi bir şey. Farklı görünse de. Dayınız sizin Yunus'un ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm dizelerini pek sever. Sık sık yinelerdi. Tanrı ölümsüz olduğuna göre onun görüntüsü olan Yunus da ölümsüzdür derdi. Neler söylüyordu bu kadın? Geçen akşam yöneticinin evinde yedikleri peygamber balığı geliyordu aklına. Kendisini bir an Tanrı'nın yansıması olan ölümsüz bir Yunus olarak düşledi. Bir Yunus balığı olarak. Uzak masalardan birine çöreklenen ud, keman ve klarnetten oluşan fasıl heyeti eski şarkılardan bir demet sunmaktaydı. O günlerde yeniden moda olan bir şarkıyı söylüyordu kemancı. Düzgün bir sesle ve usulüne uyarak. Hayata bir daha dönmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Marek farkında olmadan bir süre belli belirsiz eşlik etti bu sözlere. Sonra, önceleri hiçbir şey anlamazdım bu şarkılardan ama dayınız bana sevdirdi dedi. Mistik bir yapısı var çoğunun. Evet, belki de bu yüzden. Aslına bakarsanız dayımın Alaturka sevdiğini bilmiyordum. O tabii daha çok klasik batı müziğinden hoşlanırdı. Evet, ben de öyle biliyorum. Aklına kütüphanedeki plaklar, CD'ler, müzik kasetleri geldi. Saray müziği kasetlerini Marek için almış olması gerekirdi. Acaba o arabesk şarkı kasetini de onun için mi saklamıştı? Sönen sigarasını yeniden yaktı, kadehini yeniden doldurdu. Dayımı sizin kadar bile tanımıyordum deseydi daha doğru söylemiş olurdu. Bir süre konuşmadan rakılarını yudumladılar. Sonra genç kadının gözlerinin içine bakarak birden "Dayım aranızda çok yakın bir ilişki olduğu doğru mu?" dedi. Garson uzaktan onları kolluyor, hiçbir şey yememelerine herhalde çok şaşırıyordu. Genç kadın kaşlarını kaldırdı. "Bu pis bir dedikodu," dedi. "Siz inandınız mı?" Duraksamadan "Hayır," dedi. "Aslında böyle bir soru sormam terbiyesizlik. Dayınız çok ilginç bir adamdı. Benimle yatmak istediğini biliyorum. Burada tanıdığım bütün erkekler benimle yatmak istiyor. Ama bu onun için sadece bir hevesti. Bilmem anlatabiliyor muyum? Fiziksel olarak olanaksız bir şeydi bu." Bu kez gözlerini kaçırmak için eğdi başını önüne. Gerçeği açıklayamayacağını biliyordu. "Beni bağışlayın," dedi. "Bu akşam her şeyi konuşmaya kararlaştırmış olmamızdan cesaret aldım. Bağışlayın." Pek fazla şaşırmış, gücenmiş gibi görünmüyordu genç kadın. "Bu duygunun ne olduğunu biliyorum," dedi. "Ben de size benzer bir soru yöneltmek üzereydim. Örneğin bakkalın kızı ya da sahildeki çadır büfedeki çalışan küçük kız çocuğu." Bir şey belli etmemek için kendisini güçlükle denetleyebildi. "Hakkımda pek iyi şeyler düşünmediğiniz anlaşılıyor," diye mırıldandı. "Hayır, konu bu değil. İnsan çok acıktığında önüne ne getirilirse yer. Ama bu onun yemek zevkinin ölçütü olamaz." Yutkundu. Güçlükle, "Pekala," dedi. "O halde ödeştik. Benim asıl sormak istediğim bu değildi zaten. Dayımla nasıl tanıştığınızı öğrenmek istiyordum. Yani olaylardan söz etmiyorum. Onunla düşünce temelinde nasıl arkadaş oldunuz? Bunu bir de sizin ağzınızdan..." "Evet, ben de bunu anlatmak istiyordum. Dediğim gibi, Frigya tabletleri çok ilgimi çekmişti. Bu konuda kendi çapımda bazı araştırmalar yaptım. Bu arada dayınızın The Human Sense dergisinde yayımlanan bir makalesini okudum. Yaşamın sonsuz dönüşümü başlığını taşıyordu bu yazı. Konusu bildiğiniz şeyler." "Az çok. Pek kavrayabildiğimi söyleyemem. Keşke bunları onunla yüz yüze konuşma olanağını bulabilseydim." "Yani Ruh da madde gibi biçim değiştirerek varlığını sürdürüyor mu demek istiyordu? Tam aynı şey değil. Bu dediğiniz Hintlilerin düşünce sistemine uygun. Mistik bir düşünce. Dayınızsa doğanın ya da yaratıcının diyelim isterseniz, kapalı bir devre içinde, sınırlı ve değişmez miktarda temel madde kullanmakta oluşundan yola çıkıyordu. Madde dışı varlık dediği nesneye gelince, bu yaşam öğesinin madde yaşamına oranla sonsuz denebilecek değişimlere uğradığına, birbiri üzerine eklenerek çeşitlendiğine, bilgi birikimi yoluyla derinlik kazandığına dikkat çekerek, doğanın ya da yaratıcının bu kadar büyük sayılarda ve sürekli olarak değişimlere uğrayan senaryolar yaratmasının olanaksız sayılmasa bile mantıksız ve akıl dışı bir savurganlık olacağını ileri sürüyordu. Yani değişmeyen senaryolar kuramı. Evet. Böyle olunca da madde ve ruh bir kere yaratılmış oluyor, yaşam öyküleri bir kere çiziliyor, zaman içinde yinelenip duruyorlar. Zamanın göreceliğini, hatta evrenin değişik boyutlarında tersine akan zaman nehirleri olabileceğini düşünürseniz, yaratma olgusunun sanıldığı gibi sürekli olamayacağını kabul etmek zorunda kalırsınız. Zaman çemberi üzerinde bizimkine ters yönde ilerleyen bir insanın sonsuz denebilecek bir dönüş anında çemberin öteki yönünde daha önceden yaratılmış nesnelere, olaylara ve varlıklara rastlaması gerekirdi. Eğer yaratışın her an yenilendiği, yenileşip sürdüğü kabul edilirse buna olanak olmayacağı anlaşılır. Beyninin karıncalandığını hissediyordu. Yakınında bir duvar olsa Kral Nemrut gibi içindeki bu kargaşadan kurtulmak için kafasını vurabilirdi o duvara. Acıyacağını düşünmeksizin. Bana somut şeyler söyleyin dedi inler gibi. Ben şimdi burada var mıyım? Kendi kendimin kopyası mıyım? Yoksa her şey sadece bir gölge oyunu mu? Marek aynı ciddi tavrını koruyarak konuşmasını sürdürdü. Dayınız dünyanın oluşumuyla bugünkü uygarlık düzeyine geçiş arasındaki 5 milyar yıllık sürenin en az 2-3 milyarlık bölümünün tamamen bilgimiz dışında kaldığı varsayımından yola çıkarak aslında bugünkü yaşam sürecinin 2-3 milyar yıl önce var olup da bilinmeyen nedenlerle yok olan yaşamın bir yinelenmesi olduğunu savunuyordu. Yani somut olarak savunduğu buydu onun. Bu kez anlamış gibi davranmak gereğini hissetti. Zekice gülümsemeye çalışarak sizinle 2 milyar yıl önce yine burada buluşmuş olduğumuzu söylemenizin nedeni anlaşılıyor dedi. Yani şimdi biz birer fosil miyiz? Genç kadının yüzü birden sarardı. Hayır dedi. Canlıyız tabii. Hem de öylesine ki. Ama bunu siz de hissettiniz öyle değil mi? Beni tanıdınız. Beni biliyordunuz. Vücudumun her santimetre karesinde parmak uçlarınızın izi vardı. Ellerimiz birbirine dokunduğu zaman da anladık bunu. Elektriklenmeye benzeyen o tuhaf duyguyu nasıl anımsamazdı? Evet diye mırıldandı. Tam olarak ne olduğunu anlamadım ama sizi tanımış olduğumu biliyordum o anda. Oysa siz beni tanımadınız. Aşağıda ilk rastlaştığımızda. Marek mahcup bir şekilde gülümsedi. Sakalınız dedi. Sizi ilk tanıdığımda o ilk kuşak yaşamımızda yani birbirimize rastladığımız zaman sakalsızdınız. Dayınızın albümlerindeki fotoğraflarınızda da sakalınız yoktu. O yüzden ısrar etti. Ama eğer 2 milyar yıl önce de karşılaştığımız doğruysa o zaman da benim sakal bırakmış olmam gerekmez miydi? Haklısınız. Ancak bu tür ayrıntılar için senaryo olanak sağlıyor. Tiyatroda oyuncuların karakter değişikliğinde yol açmayacak şekilde makyajlarını kendilerinin seçme hakları vardır çok kez. Dayınızın iradeyi cüz'iye dediği şey bu. Benim saçımı boyayıp gözümün rengini değiştirmem sizin sakal bırakmanız gibi. Ancak elinize dokunduğum zaman fark ettim. Daha doğrusu hissettim sizin o olduğunuzu. Çok garip bir duyguydu bu. Sanki ellerimizin birbirine değmesi süreci sırasında hemen hemen ölçülemez denilebilecek kadar kısa bir zaman dilimi bizi birbirimizden uzakta tutuyor ve yine belki ancak mikronlarla ölçülebilecek kadar ince, zamanın etkilerine karşı koruyucu gücü olan bir görünmez madde dokularımızın arasına girerek bizim birbirimize tam olarak dokunmamıza engel oluyordu. Birden Billur kürenin ekvatoruna yerleştirdiği çemberin de böyle mikronlarla ölçülebilecek kadar ince, zamanın etkilerine karşı koruyucu gücü olan bir görünmez maddeyle kaplı olduğunu anımsadı. kanının beyninden çekildiğini, yürek atışlarının birden hızlandığını hissetti. ''Demek bunu siz de fark ettiniz.'' dedi. ''Ama bakın, bu akşam aynı şey olmadı.''